Yemekler.
Dolayısıyla adımız da
yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Lambaların şafkına Fadime'm sevdiceğim yazar.
Ayletmen beni, söyletmen beni.
Ayletmen beni, söyletmen beni.
Alçak yüksek tepede Fadime'm, bekletme beni.
Alçak yüksek tepede Fadime'm, bekletme beni.
Yüksek tepede Fadime'm, bekletme
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Milletvekili ve yazar Profesör Doktor Mustafa İsen bizlerle birlikte. Sayın İsen, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ne güzel sizi tekrar programımızda görmek. Sevgili dinleyicilerimiz, o kadar şirin bir kitap var ki elimde. Tam sizlere merhaba demeden önce kitaba şöyle bir göz atıyordum. Yeşil bir kapağı var. Nal Köyü'nü anlatan bir kitap. Ve diyor ki bana, hadi gel oku beni, götüreyim seni Nal Köyü'ne. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Hem biraz Balkanları hem biraz göç hikayelerini ve Nal Köyü'nü konuşacağız bugün değerli konuğumuzla. Sayın İsen, hep göç dediğimiz aslında ilk olarak aklımıza Balkanlar gelir. Çok fazla göç alan da bir ülkeyiz ama neden hala hep ilk aklımıza Balkanlar gelir? Nedir bunun gizemi, sırrı?
Şimdi birazcık tarihe gitmek lazım. Osmanlı aslında iki bölgeden meydana geliyordu, iki parçadan meydana geliyordu. Balkanlar ve Anadolu.
Evet.
Hatta denebilir ki bunun Balkan boyutu Osmanlı'nın kuruluş yıllarında, daha ileriye giderek söyleyelim, Yavuz devrine gelinceye kadar toprak büyüklüğü itibariyle de Anadolu'dan daha büyük bir kısmı ihtiva ediyordu. Yani bir bakıma Osmanlı'ya bir Balkan devleti olarak kuruldu dense bu doğru bir değerlendirme olur. Bu bakımdan Balkanlar çok erken dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasının çok önemli bir bölümünü meydana getirdi. Ve başlangıç itibariyle de Anadolu'dan bu bölgeye yoğun göçler oldu. Balkanlarda var olan bize ait nüfus başlıca iki kaynaktan meydana gelir. Bir, kuzeyden daha önce gelmiş olanların, Peçeneklerin, Uzturklarının sonra Osmanlı ile birlikte kaynaşması neticesinde ortaya çıkan yapı. Bir de Anadolu'dan giden büyük bir kitle. Genellikle Anadolu'dan gidişler söz konusu olduğu zaman herkes Karaman diye ifade eder bunu ama Karaman burada bir şehir adı değil, bir bölgenin adı. Yani Kayseri'nin kuzeyinden başlayarak Ege kıyılarına kadar ve Torosların kuzeyini kapsayan bu bölgenin adı, bu coğrafi bölgenin adı bu isimle adlandırılır ve bundan dolayı bu bölgeden yoğun bir nüfus gitmiştir. Ama bunun yanında başka bölgelerden de, mesela bu kitapta da sözünü ettiğim Deliorman bölgesinin önemli bir kısmı nal döken yörükleridir ve bunlar Saruhan oğulları bölgesinden, Manisa ve çevresinden gitmişlerdir. Yani devletin, İç Anadolu'nun orta bölgeleri ve batı bölgelerinden 14. yüzyıldan başlayarak Balkan fetihleriyle dalga dalga bu bölgeye yoğun olarak göçler gerçekleştirilmiştir. Bu göçler bir süre sonra burada bir uygarlık diriltmişler. Bugün de önemli bir kısmı ayakta olan, mimari çok daha kolay görüldüğü için mimari eserleri kolaylıkla görmemiz mümkün. Ve bizim işte bu Osmanlı medeniyeti dediğimiz medeniyete de biraz kan ve can veren bir bölge olmuşlardır. Bu 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Türk-Rus Harbi'ne kadar devam etti. Burada üzülerek belirtelim ki Osmanlı Devleti bir yenilgiye maruz kaldı ve bu yenilgi sonrasında da Balkanlardan büyük ölçüde göçler başladı Anadolu'ya doğru. Bu defa tersine bir göç başladı. İşte ben de bu kitapta Bir Muhacir Köyünün Hikayesi, Nal Köyü adlı kitabımda hem biraz kişisel tarihimizi anlattım. Ailemin geldiği, bu size kısaca özetlediğim Balkanlara nasıl gidilmiş, ne zaman gidilmiş, sonra oradan nasıl gelinmiş hikayesini anlattım. Ve sonra da buradaki yerleşme mücadelelerini ve bu yerleşmenin ortaya çıkardığı sosyal ve psikolojik hem imkanları hem sorunları masaya yatırmaya çalıştım. Tabii Kafkaslardan da büyük ölçüde göç oldu. Karadeniz'in kuzeyinden de göç oldu bu 93 Harbi sonrasında. Ama kabul etmek lazım ki Balkan göçleri yoğunluk itibariyle de bütün öbürlerinin önüne geçebilecek kadar yoğundur. Bütün göçler dramatiktir, bunu kabul etmek lazım ama Balkan göçleri, orada asırlarca yönettiğiniz insanların biraz hıncına maruz kaldığı için
biraz zorlama
daha çok dramatik hikayeler ihtiva eder. Bu bakımdan da Yahya Kemal'in güzel bir sözü var. Türk dağ deyince Balkanları, nehir deyince Tuna'yı hatırlar diyor. Buna bağlı olarak, kaçınılmaz olarak göç deyince de biz biraz Balkanları hatırlıyoruz.
Gerçi kitabı okuyanlar detaylı olarak muhakkak hissedeceklerdir o bölgeleri ve o göçün hikayesini. Ama biz sizden biraz dinlesek özel olarak, anneniz, babanız, belki akrabalarınız o göçte neler yaşamışlar, nasıl bir duygu içindeler, size neler aktardılar?
Şimdi üzülerek belirtelim ki çok fazla bir şey aktarmadılar. Yani ben bunları biraz çok cımbızla toplayarak derlediğimi ifade etmek isterim. Bir kere ben 5. nesil Türkiye'deyim. Yani anne tarafım biraz daha sonra gelmiş, baba tarafım hemen 93 harbi sonrasında gelmişler. Oradan sayarsak 5. nesil Türkiye'deyim. Dolayısıyla bu göçe maruz kalan 1. kuşak hakkında birebir aktarma imkanı yok ama bu dediğim gibi göçler hep dramatik hikayeleri beraberinde getirdiği için ikinci olarak da buraya geldikten sonra da bir köy ortamı içinde bir kapalı toplum yapısı çerçevesi içinde yaşadıkları için bu hikayeleri çok birbirlerine aktarmışlardır. Benim mesela burada da söylüyorum dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi bizim köyümüz şimdi işte Sakarya'nın bir köyü. Sakarya Nehri'ne de 4 kilometre falan yakında kurulmuş bir köy. Ben Sakarya'nın adını duymadan önce Kamçı diye bir nehrin adını duydum. Çok sonralarda öğrendim ki bu Kamçı Nehri Bulgaristan'da bir nehir. Deli Orman bölgesinde bir nehir. Büyük annem yani babamın babaannesi küçük çocukluğumuzda o işte göç edenlerden birisiydi. Ve belki bir sürü başka şey de anlattı ama bu Kamçı Nehri benim hatırımda kalmış. Nasıl buz tuttuğunu, nasıl büyük bir nehir olduğunu ve nasıl işte üzerinde o buzun üzerinde kaydıklarını veya nasıl sıkıntılar çıkardığını Kamçı'nın kendilerine hayal meyal hatırlıyorum, anlatmıştı. Sonra ben 90'lı yıllarda gittim Şumlu'ya bir toplantı için gitmiştim. Orada bir küçük boşluk yakaladım ve o boşlukta arkadaşlardan rica ettim.
Kamçı'ya. Ben
Kamçı'yı görmek istiyorum diye. O kadar babaannemin anlattıklarından ben gözümde çok büyütmüşüm. Gözümde büyütülecek kadar bir nehir diye. Şimdi mevsimde böyle sonbahara yakındı.
Suyu büyük da çok değildi
çevre
belki.
Sulama evet. için kullanılıyordu falan. Küçük bir nehir ama çok zihnimde yer etmiş hususlardan birisi. Dolayısıyla o kapalı toplum dolayısıyla böyle bir takım küçük hikayeler var bize kadar ulaşan. Bunlardan bir tanesi mesela benim annemin babası 4 yaşında bir çocuk. İşte kendi imkanlarıyla bir öküz arabasına ne yükleyebildiklerse onları yüklemişler. Aile, yaşlılar arabalarda veya çocuklar arabalarda kaç günde geldiler bilemiyorum. İstanbul'a gelmişler. İstanbul Boğazı'ndan karşı tarafa geçilecek. Köye daha önce gelenler var. Onlarla bir irtibat var. Oradan işte Adapazarı'na gelinecek ve köye ulaşılacak. Gemiyle geçiyorlar Boğazı karşıdan karşıya. O telaş arasında nasılsa fark edilmiyor ve dede 4 yaşındaki çocuk
kayıp mı oluyor?
Gemide kalmış. Bir köşeye sıkışmış kalmış.
Eyvah.
Hatta böyle kırsal kesimde çocuklara da hayatın bir parçası olduğu için küçük baltalar yaptırılır. Baltacık denir bunlar. Bir nevi onların oyun aletleri gibi. O baltacığı elinde koşmuşlar tabii gemi geriye dönmüş. Demişler ki bekleyeceksiniz yani inşallah geriye gelir tekrar geldiği zaman. Ailenin tek erkek çocuğu yani nasıl bir dram zaten ülke terk edilmiş 1000 sıkıntıyla geliyorlar. Büyük dede gemi yanaşır yanaşmaz koşmuş içeriye. Köşede o baltasına sımsıkı sarılmış ve ağlayan bir çocuk. Tabii dünyalar onların olmuş, kucaklamış, almış, gelmiş, oradan devam etmişler. Böyle küçük anekdotlar ama üzülerek belirtmek lazım ki bunların sayısı çok değil. Bir de tuhaf bir şey, bu bir şey gibidir. Yani göç hadisesi, bir gemi kazasında bu kazadan kurtulan insanlar çok fazla bu kazayı hatırlamak istemezler. Yani
biraz silmek istiyorlar.
Biraz silmek istiyorlar. Onun için ben mesela şeyler biliyorum. Şimdi burada ifade edelim. Bizim o bölgede Sakarya ve çevresinde muhacir, daha çok Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen, Türkçenin dışında başka dil bilmeyenler için kullanılır. Yani mesela Boşnaksa Boşnak denir, Arnavutsa Arnavut denir, Abazaysa Abasa denir ama muhacir dendiği zaman
onlar düşünülmüyor.
Onlardan çok bu bahsettiklerim anlaşılır. Yani bizimkiler zaten başka bir dil bilmezler ama mesela dil bilenler de çocuklarına o dili adeta öğretmekten imtina ettiler. Yani oradaki bu hatıraları mümkün olduğu kadar. Ama sonraki nesiller birkaç nesil sonra buna ben de dahilim yani işte Bu defa insanlarda bir merak başlıyor. Nereden geldiler, nasıl geldiler, niçin geldiler soruları. İşte biraz ona cevap.
Evet, zaten aslında biz Türk milleti olarak en çok onu merak ederiz değil mi? İlk tanıştığımız kişiyi hemen bir nerelisin diye sorarız. Evet. Hele böyle sarışın, mavi gözlü, açık tenliyse kesin bir göçmenlik vardır diye konuşuruz. Bu anlamda aslında nerelisine en güzel cevap gerçekten bu Nalköy'ü. Biraz anlatmanızı rica etsek Nalköy'ündeki o kültürel yaşamı neler
tabii
söylersiniz?
Hay hay. Şimdi Nalköy bugün Sakarya merkeze 40 kilometre uzaklıkta. Ferizli diye bir ilçemiz var bizim. Ferizli ilçesinin de 10 kilometre kadar Karadeniz'e doğru oldukça ormanlar içinde şirin bir coğrafyada yerleşmiş. Köylerde eskiden hane sayısı deyince aşağı yukarı ortalama hane sayısı 5 ile çarpılır ve bir nüfus çıkarılırdı. Ama Türkiye'de köyler ölüyor biliyorsunuz. Bizim bu güzel köyümüz de benzer bir akibete maruz. Çünkü 130-140 hane falan ama artık sadece yaşlılar oturuyor neredeyse. Gençlerin hemen hemen hepsi
başka
bir kısmı okuyarak, bir kısmı başka iş imkanları çerçevesi içinde yerleştiler. Bu bakımdan şu anda köydeki nüfus işte 300-350 civarında. Nitelikli tarım yapılan bir alan. Ama burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Göç hadisesi de biraz göçmen kuşlar gibidir. Yani geldiği yerin coğrafi şartlarını, hiç olmazsa asgari coğrafi şartlarını arar ve o
yeni
geldiği karşılık olabilecek
kurmaya çalışır.
Alana yerleşirler.
Evet.
Mesela Adapazarı o yıllarda gerçi merkez ova daha verimli bir arazi ama merkezde kalmamışlar. Daha ormanlara doğru gitmişler, kuzeye doğru gitmişler. Çünkü İstanbul Boğazı'na göre düşünecek olursanız Provadi Varna civarında işte Deli Orman'daki bir kasaba bizimkilerin geldikleri yöre. İstanbul Boğazı'ndan işte 250 kilometre falan o tarafa giderseniz, 200 kilometre de bu tarafa gelirseniz Boğaz'a aynı uzaklıkta bir yerleşim merkezi. Flora %100 birbirine benziyor.
Öyle mi?
Yani arazinin engebesi birbirine benziyor.
Yeşilliği.
Yeşilliği, bitki türleri birbirine benziyor. Bu bakımdan intibak etmekte ve oradaki yaşantılarını buraya taşımakta
daha
büyük bir zorluk
evet
çekilmemiş. Bu göçlerde, başka göçlerde de dikkat çeken hususlardan birisidir. İşte buraya yerleştikten sonra köyün bir özelliği var. Muhacir köyleri genellikle nüfus itibariyle küçük köyler değildir. Mesela bizim Sakarya bölgesi kültürel çeşitlilik bakımından çok zengin bir bölgedir. Bizim orada manav diye tabir ettiğimiz daha yerleşik, Osmanlı'dan itibaren bu bölgeyi kuran Türkmen grupları, onların köyleri 10 hane, 12 hane falan gibi küçük küçük köylerdir. Bizim köylerimiz işte 150-200 hane falan civarındadır. Ama geldikleri zaman bir çaresizlik içindeler. Neyi nasıl yapabilecekleri noktasında bir düzenli faaliyet içinde olmaları o kadar kolay bir iş değil. Buna rağmen şimdi burada resim de var, görme fırsatınız olabilir ama değerli dinleyicilerimiz için anlatalım. Sanki bir mühendisin elinden çıkmış, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz bir yolun etrafına yan yana dizilmiş evlerle karşılaşırsınız. Köyün tam merkezinde cami vardır, okul vardır, maalesef okul artık yok çünkü yeteri kadar çocuk yok. Onlar taşımalı sistemle başka noktalara gidiyorlar. Köyün çeşmesi vardır, şimdi artık herkesin evinde su var, eskiden öyle değildi. Ve köy konağı denilen işte köyün muhtarlık ve benzeri Türk kahve falan gibi işlerinin yürütüldüğü bir yönetim merkezi tam köyün merkezinde bulunur ve o merkezin sağında ve solunda dediğim gibi ip gibi dizilmiş bir evler silsilesi göreceksiniz. Bu düzeni evin bahçesine girdiğiniz zaman da kolaylıkla görürsünüz. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman yani her muhacir evi bir avluyla.
Simetri gibi mi?
Bir avluyla dümdüz bir yolun etrafına dizilmiş evler.
Evet.
Bahçeler daha doğrusu. Bu bahçenin içinde bahçe kapısından girdiğiniz zaman bahçe mutlaka bir avluyla çevrilidir. Bu bazen tahtadan bir avlu olabilir, bazen briketten bir avlu olabilir. Ve o avlunun kenarında da geniş bir kapı. Kapı iki bölümden oluşur. Bir araba girecekse büyünün açılacağı bir mekanizma yok. İnsanlar girecekse onun bir parçasından kolay küçük bir kapıdan girilerek girilebilecek bir kapı. Girdikten sonra evin hanımının çok özen gösterdiği girer girmez solunuzda veya sağınızda sizi bir küçük çiçek bahçesi karşılar. Her muhacir evinin olmazsa olmazıdır bu çiçek bahçesi. Ve bu bahçenin içinde hangi tür çiçeklerin olduğunu bile size söyleyebilirim. Söyleyebilirdim yakın zamana kadar. Son yıllarda çok Avrupa'ya gidişler gelişler oldu ve bunlara bağlı olarak da şimdi bizim oraya göre egzotik sayılabilecek Avrupa'dan yeni çiçek türleri geldi. Hmm. Onlar da yer aldılar. Ama klasik bir bahçede mutlaka belli çiçekler vardır. Bunların bir kısmı gül gibi, hanımeli gibi falan daha belli çiçekler ama bir kısmı mevsime bağlı olarak. Sonra işte evin müştemilatı, ev, ahır, hayvanların yiyeceklerinin bulunduğu samanlık. Arkasında yasak tabir edilen mahrem alan manasında evin hanımının daha çok kontrolünde olan bir küçük sebze bahçesi, bir meyve bahçesi. Ve dışarıdan bakıldığı zaman iklim de çok müsait tabii. Muhacir köyleri adeta bir ağaç denizinin altında gibi görülür. Yani yemyeşil bir tabloyla karşımıza çıkar.
O kitap, kitaptaki yeşil renk sanıyorum onu
biraz onu çağrıştırıyor.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir düzen içinde yürüyen bir yapı. Her ev bu söylediğim özellikleri taşır. Bunun dışında mesela işte buradaki sürenin üzerinden 100 küsür yıl geçti. Asla bizim köylerimizde böyle cinayet falan gibi, kan davası gibi herhangi bir mesele olmaz. Kadın erkek ilişkilerinin kendine göre belirlenmiş bir takım töreler çerçevesi içinde yürüyen normları vardır. Bunlar örselenmez. Mesela akraba evliliği yoktur, asla olmaz. Yani yedi göbek tabir edilir ve bu yedi göbek çerçevesi içinde kızsa o erkeğin kız kardeşi mesabesindedir. Erkekse abisi mesabesindedir. Dolayısıyla böyle yürüyen bir ilişkiler ağı. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi ben düşünüyorum, yani sorsam kimse böyle bir cevap verebileceği kanaatinde değilim ama özellikle dışa dönük faaliyetler çok görkemli kutlanır. Mesela nedir bunlar?
Düğünler gibi.
Düğünler gibi, bayramlar gibi, hatim törenleri gibi. Bunu ben şuna bağlıyorum. Bu geldikleri yörede de böyle. Yani bir ötekiyle beraber yaşıyor, başka bir kültürle birlikte yaşıyor. Dolayısıyla kendi sahip olduğu birikimini bu yolla ötekine çok net biçimde bir bayrak gösterme faaliyeti çerçevesi içinde ifade etmiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla mesela 50'li yıllar, 60'lı yılları ben daha çok idrak edebiliyorum, 70'li yılları. O yıllarda ekonomik imkanlar çok gelişmiş olmamasına rağmen bu gibi toplumsal faaliyetlerin kutlanmasına çok özen gösterilirdi mesela. Çok görkemli düğünler yapılırdı. Çok görkemli hatim törenleri hatırlıyorum. Bol ikramlı, yiyecekli falan gibi yağmur duaları benzer şekilde. Bu düzen çerçevesi içinde yürüyen asude bir hayat.
Evet, bu hayatı merak edenler için hemen yineleyelim. Bir muhacir köyünün hikayesi, Nal Köyü. Sayın Mustafa İse'nin kaleminden bizlere, yüreklerimize ulaştı aslında. Ama o yeşil renk gerçekten programın başında ifade ettiğim gibi beni aldı, oralara götürdü. Eminim ki dinleyicilerimiz de eğer kitabı okuma şansına sahip olurlarsa bu güzel, bu şirin köyü belki gezemeseler de fiili olarak gönüllerince gezme fırsatını yakalamış olacaklar.
Nal Köyü değil, benzer Sakarya'da ben bu çok kültürlülük çerçevesi içinde şuna özen göstermeye çalıştım. Hepsinin farklı tarafları var. Mesela Çerkez köyleri kendine mahsus özellikler taşır. İşte Karadenizli köyleri kendine mahsus özellikler taşır. Biraz önce bahsettik, Manav köyleri kendine mahsus özellikler taşır. Türkiye çeşitli zenginlikler taşıyor ama bu zenginlikler Sakarya örneğinde daha reel bir örnek olarak söyleyebilirim. Türkiye örneği için de söyleyebilirim. Bir çatışmaya dönüşmeden tatlı bir rekabetle bir sinerjiye dönüşüyor ve işte Sakarya diye bir güzel il ortaya evet. çıkmış böyle bir yapı çerçevesi içinde.
Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca programımıza katıldığınız ediyorum. Ve bu Şirinköy'ü bizlere tanıtma fırsatını sunduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Muhacir Köyü'nün Hikayesi, Nal Köyü kitabı, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve Milletvekili Profesör Doktor Mustafa İsen'in kaleminden yüreklerimize ulaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için, bu kitabı bizlere sunduğu için. Emeğinize, yüreğinize sağlık bir kez daha ve Hayatın Sesleri'ne müzikle devam ediyoruz.
Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan, nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan, nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni.
Sevgili dinleyicilerimiz, koronavirüsle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bizler de programımızda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz haberleri iletmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere akademik destek verirken, diğer taraftan öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerini artırıyor. Bu kapsamda koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla aileler için çocuklara yardım rehberiyle yetişkinler için bilgilendirme rehberini yayımladı. Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan rehberde koronavirüs salgını nedeniyle hem yetişkinlerin hem de çocukların kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşamasının oldukça olağan olduğu vurgulandı. Ayrıca koronavirüs riskinin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere tavsiyelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Dergicilik Okulu çalışmalarını yeni tip koronavirüs, COVID-19 tedbirleri kapsamında online olarak sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar sloganıyla hayata geçirilen Evde Kal çağrısına destek veren Dergicilik Okulu, eğitimlerini 20 okuldan 638 öğrencisiyle devam ettiriyor. Dünya Dergiler Birliği ile işbirliği içerisinde olan okul, koronavirüs üzerine dijital bir dergi çıkarma hazırlığı yaparken çeşitli iletişim kanallarıyla da dergi yayımlama süreçlerini yürütüyor. İlgiyle izlenen ve ebeveynler tarafından en güvenilir çocuk kanalı olarak tercih edilen TRT Çocuk kanalı, hazırladığı içerikleri dijital platformlara da özenle taşıyor. Çocukları eğlendirmek kadar eğitmek ve farkındalık oluşturmak misyonuyla hareket eden kanal, kamu yayıncılığı sorumluluğu ve hassasiyetini önde tutuyor. Yeni tip koronavirüs, COVID-19 ile ilgili alınan tedbirlerin ardından yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, TRT Çocuk Anaokulum uygulamasını yayına sundu. Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme, evde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı ve çocuklara deneyimsel öğrenme metoduyla gönüllerince keşfedebilecekleri okul öncesi tecrübesini sunuyor. Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk, uzman pedagog ve eğitim bilimcilerin gözetiminde hazırlanan mobil oyunlar aracılığıyla çocukların hem eğlenmesini hem de sorgulama ve merak duygularının gelişmesini hedefliyor. TRT Çocuk Dergisi'nin geçmiş sayılarına ise koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklar için ücretsiz olarak erişilebiliyor. Derginin geçmiş sayılarına TRT Çocuk'un web sitesinden PDF formatında ulaşılabiliyor. Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında kalabalıktan uzak durmak ve gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Bu süreçte TÜBİTAK, öğrencilere ve okurlarına merak etme ve okuma isteği uyandırmak için yayınlarını ücretsiz sunuyor. Evde vakit geçirecek çocuklar, Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Bilim Genç ve Meraklı Minik dergileri gibi TÜBİTAK dergilerinin tamamına ücretsiz olarak erişebilirler. Bilim ve Teknik Dergisi'nin 1967, Bilim Çocuk Dergisi'nin 1998 ve Meraklı Minik Dergisi 2007'den bugüne oluşan arşivleri ve güncel sayıları PDF formatında sitede yayınlanıyor. TÜBİTAK'ın dijital ortamdaki popüler bilim yayını Bilim Genç de ücretsiz sunulan yayınlar arasında. Sevgili dinleyicilerimiz, evde kaldığımız bu günlerde gerek devlet kurumlarımız, gerek TRT ailesi olarak hem sizin hem de sevgili çocuklarımızın hep yanındayız. Siz yeter ki evde kalın, sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat eve sığar.
Çıktım geceden, adı aşk dilim. Soldu güneş pencereden, kurumuş çiçeğim. Yüreğimde bir ince hüzün kokusu, nefesimle dolu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu. Bir şiirle çok yetindim gel.
çıktım geceden, adı aşk değilim. Soldu güneş pencereden, kurumuş çiçeğim. Yüreğimde bir ince hüzün kokusu nefesinle dolu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu.
Gölgenin Sesi.
Oh, fay hak. Huzurda laf ederim, eğri büğrü söz derim. Affınıza sığınır, peşin özür dilerim. Lakin sussam olmuyor, bazen acı söylerim. Ben nazımı çekenim, kara gözsüz neylerim? Derdim ile dertleşen, özü temiz sözüşen, halimden anlayanım, gel benim can yoldaşım. Ah bana bir eğlence, dost bana bir eğlence, aman aman aman. Kulaklarım çınlıyor, biri beni anıyor herhalde. Ah de vefa, derde deva, ah yarenim merhaba. Geliyorum suda pişmiş bal kabağı. Konuş seni göreyim, yüreğini bileyim. Acele etme hele, bir yanına geleyim. Pencereden bakarsın, sen bir kaba sakalsın. İki güzel laf ettin, damarıma basarsın. Başka türlü gelmezsin, in diyorum inmezsin. İnsem tutsam çeneni 2 gram etmezsin. Çeneme gücün yetmez, sen kuvveti kabasın. Hakkını al Hacı İvat, aman bende kalmasın. Hop, al bakalım sana. Vurma hemen efendi, önce bir dinle beni. Dinlediğim yetmez mi deminden beri seni? Al bakalım. Bir iki laf edelim, hele bırak ensemi. Anlat bakalım şimdi, sonra devam ederiz. Ayıp oluyor birim, gören olsa ne deriz? Gören yanlış görürse doğrusunu söyleriz. Geldim ki söyleşelim, de hele bir nasılsın? Çok kötüyüm Hacı İvat. Sorma, başım belada. Aman hayrola dostum, kaldım şimdi merakta. Dünden birazcık önce sabaha çeyrek vardı. Karanlıkta yürürken ayağıma takıldı. Eğildim baktım, o ne? Kabarık bir cüzdan mı? Ne gezer cüzdan yerde? Çatlatma söyle hele. Dinle biraz hergele. Tamam, kulağım sende. Baktım taşlar gevşemiş, bir tanesi diklenmiş. Düzelteyim diyerek aldım taşı elime. Sünneti de bilirsin, çok sevaba girmişsin. Derken taşın altında bir acayip testi var. Ne tutmaya bir sapı, ne düzü ne tersi var. Hadi buyur, neymiş o? Bir fani emaneti, bilmem nedir değeri. Ne vardı kara gözüm, söylesene içinde. Yerinden kalkmıyor ki. Oh oh, altın belli ki. Cambul cumbul ediyor. Şangır şıngır olmasın. Yok yahu, cıvık bir şey, salladıkça besbelli. Bunca yıl nasıl kalmış testi onu emmemiş? Dedim ya yahu, adam tek bir delik delmemiş. Delseydin sen de madem, içinden ne çıkacak? Baktım biri geliyor. Testi ile sıvıştık. Doğruca eve vardım, kırdım suyunu akıttım. Parıl parıl parlıyor. Miski amber kokuyor. Hey mübarek, suya bak. Süt desem beyaz değil, su diyemem bulanık. Bir daldırdım elimi, baktım elim yok oldu.
Ne? O ne demek yahu?
Var ama görünmüyor. Ben de şaştım ilk önce. Nereme değse silip, kaybediyor gözlerden. Merak bu ya, iyice sürdüm başıma yüzüme. Aynaya bir baktım ki parça pincik olmuşum. Burnum var, kulağım yok. Elma gibi yenmişim. Dayanamadım sonra, aldım bir bardak içtim. Birdenbire altından bir heykele dönüştüm. Bir ağırlık ki sorma, yerimden oynayamam. Devrilseydim bir kere bir daha doğrulamam.
Niye haber vermedin, kara gözüm, gelirdim.
Sana gerek kalmadı, o işi hanım yaptı.
Ne yaptı yenge hanım?
Anlatıyorum canım. Su içmeye uyanmış. İnsan bir korkar değil mi? Beni gördüğü anda dişlerini gösterdi. Tüm saçları döküldü, burnu biraz uzadı.
Tövbe estağfirullah.
Yallah yallah diyorum, dilim dönmez heykelim. Aman benim kıymetlim diye diye yanaştı. Sabah oldu, iyice kuyumcuyu boyladı. Adam tarttı bedeni, kamyonla para verdi. Hürmetle uğurladı, eve yolladı yengeni. Geçtik arka tarafa, bir de baktım atölye. Yandı altı ocağın, verdi ateşin gözüne. Yaktı eritti beni, yandım dedim duymadı. Gittikçe güzelleştim, yandıkça kıymetlendim. Bilezik yüzük oldum, tarttıkça kıymet buldum. Saklandım sandıklarda, genç kızlara takıldım. Zengin zengin beylerin tabutuna çakıldım. Gömdüler topraklara, buldu bir gözü kara. Salladı döktü beni, doldurup içti beni. Gezdim bütün dünyayı, çok bedende can buldum. Gölgem kaldı perdede, hayalbazdır umudum.
Sonra ne oldu kara gözüm?
Ne olacak köftür? Hanım yorganı çekmiş üstümden, heykele dönmüşüm sabaha kadar, üşüyerek uyandım.
Aşk olsun kara gözüm, rüya mıydı bunlar hep?
Ne masal ne de rüya, bir ibrettir perdemiz.
Hoş olsun dinleyenler, meziyettir perdemiz.
Işık ruh, gölge beden, bir dünyadır perdemiz.
Kapanır ışık, sandık, bitince hikayemiz.
Bunu saymam haftaya, hepinizi beklerim.
Her ne kadar sürçülisan ettikse...
affınızı dilerim.
Gölgenin Sesi.
Gölgenin Sesi köşemizde tiyatro oyuncusu, yazarı, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.
Ufukta göründü kar, bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle bütün kış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var.
Sesleri.